Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İsyan Günlerinde Aşk, Ahmet Altan, 1. Kaset 1. Yüz, Can Yayınları, 1. Basım, 6. Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Deren Koçkesen. Yakın tarihimize damgasını vuran 31 Mart vakasının çevresinde gelişen İsyan Günlerinde Aşk, insanın en derinlerinde saklı olan duyguları bile şaşırtıcı bir aydınlıkla gösteren bir roman. İnsanları ustalıkla anlatırken tarihin de onlar gibi sırları, yalanları, ihanetleri asla açığa çıkarmaya yanaşmadığı karanlık yanları olduğunu hatırlatıyor. İsyan Günlerinde Aşk, bütün bir yüzyılı sarsan bir ayaklanmanın içinde yaşayanların aşkları, tutkuları, acıları ile dokunmuş. Bu kitabı okuduktan sonra bir daha unutamayacaksınız. Aşk ve insanı pek az yazar onun gibi anlatabildi. Ahmet Altan 1950 yılında doğdu. Orta ve lise öğrenimini çeşitli okullarda dolaşarak tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne devam etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 24 yaşında gazeteciliğe başladı. Gece muhabirliğinden genel yayın müdürlüğüne kadar gazeteciliğin hemen hemen bütün kademelerinde çalıştı. 1987 yılında köşe yazarı oldu. 1990'da genel yayın müdürüyken gazeteciliğe ara verdi. Çeşitli televizyon programları hazırladı. Birçok yazısından dolayı yargılandı ve 1995 yılında 1,5 yıl hapse mahkum edildi. İlk romanı Dört Mevsim Sonbahar 1982'de yayınlandı. 1985'te yayınlanan ikinci kitabı Sudaki İz toplatıldı ve müstehcenlikten yargılanarak mahkeme kararıyla yakıldı. Üçüncü romanı Yalnızlığın Özel Tarihi 1991'de basıldı. Dördüncü romanı olan Tehlikeli Masallar 1996 Ekim'inde yayınlandı ve rekor sayılacak baskı sayısına ulaştı. Deneme kitapları Gece Yarısı Şarkıları 1995'te, Karanlıkta Sabah Kuşları 1997'de yayımlandı. Ahmet Altan'ın 1998'de yayınlanan romanı Kılıç Yarası gibi 1999 yılı Yunus Nadi Roman Ödülünü kazandı. 1. Bazı geceler eskimiş acem halılarının üstünde yürüyen karıncaların adım seslerini duyarak uyanıyordu. Yüzlerce yıl önce dağ köylerinin izbe odalarında dokunmuş, çiğnene çiğnene solgunlaşmış bu halıların üstünde yürüyen son canlılar olan ince belli, titrek eklemli, boğumları simsiyah parlayan karıncaların kimsenin duymadığı adım sesleri, Osman'ın zamandan ve dünyadan kopmuş durgun ruhunda içini korkuyla titreterek yankılanıyordu. Bir zamanlar büyük annesinin şehvetin en ıssız, en ücra köşelerine gidip oralarda insan etinin tadabileceği en keskin zevkleri aradığı geniş yataktan zorlukla iniyor, ayaklarını sürekli çıtırtılarla eskiyen ahşap tabana basıp bir zaman bu pürtüklü sertlikten güç almaya çabalayarak bekledikten sonra kalkıp yorgun adımlarla odadan çıkıyordu. Sırtında dedesinden kalma yer yer eprimiş, beyazlığını çoktan kaybetmiş uzun gecelik entarisiyle salona gidip bütün lambaları yakıyor ve orada görmeyi beklediği karıncaları değil, şeffaf ve kaygan bedenleriyle huzursuzca kıpırdaşan ölülerini buluyordu. Zamanın mahpuslarıydı onun ölüleri. Doğduklarında önlerinde uzanan zamanın içinde sanki onları hiçbir şey durdurmayacakmış gibi yürümüşler, ölüm önlerini kestiğinde doğumlarıyla ölümleri arasındaki zamana kısılıp kalmışlardı. Geriye döndüklerinde doğumlarının ardına geçemiyor, ileriye yürüdüklerinde ölümlerinden öteye atlayamıyorlardı. Artık sonsuza dek doğdukları anla öldükleri an arasında dolaşmak zorundaydılar. İki kesin tarihin kıskacında donmuş ve hiç değişmeyecek olan hayat hikayelerini anlatıp her anlattıklarında yeni ayrıntılar, yeni olaylar ekleyerek değişmeyecek olanı sözleriyle değiştirmeye uğraşıyorlardı. Hikayelerini anlatmak için Osman'ı daha yaşarken hayattan kopan ama ölüme de tutunamayıp geçmişle geleceğin içinde birbirine karıştığı, derin ve tehlikeli bir zamansızlığa düşerek sakatlanan bu genç akrabalarını seçmişlerdi. Osman ölüleriyle ne zaman konuşmaya başladığını hatırlamıyordu. Ne huzuru bulmasına ne de başarıyı yakalamasına yardımcı olan tuhaf ve karanlık zekasıyla hem kendini hem çevresindekileri zehirleyerek züppece kaprisler ve garip cinsel fantazilerle sancılanan bir hayatı sürüklemeye çalışırken ansızın yorulup dedesine ait bu eski köşke çekilmişti. Onu buraya ölüleri mi getirmişti yoksa ölülerini buraya geldikten sonra mı bulmuştu onu da bilmiyordu. Ölüleriyle birlikte geçmişe kaçıp tarihin şaşırtıcı dehlizlerinde dolaşmaya koyularak kendisini bunaltan kararsızlıklardan, acılardan, hayal kırıklıklarından kurtulmuştu. Kendisine kalan küçük mirasla gündelik ihtiyaçlarını karşılıyor, geçmişin acılarını izleyerek günün acılarından saklanıyordu. İnsanlar onun deli olduğuna inanıyorlardı. O ise insanların aptal olduğunu düşünüyordu. Ölülerin geçmiş hayatlarını bütün açıklığıyla görmek, insanların aptallığına olan inancını pekiştiriyordu. Ona hikayelerini anlatan ölüleri, belki de en çok bu nedenle seviyordu. Onun sevgili ölüleri, bu eski ve tozlu köşkte yapayalnız yaşayan Osman'ı her gördüklerinde, penceresi açılmış bir odadaki mum alevleri gibi karşı koymadıkları bir güçle hep birden ona doğru seyirtiyorlar, bedenleri gibi şeffaflaşmış kırgın ve kırık sesleriyle anlatmaya başlıyorlardı. Hepsinin dehşet verici sırları vardı. Bir alevi avuçlarında tutmaya çalışır gibi bir yandan tutkuyla ellerini kapatıp o sırları saklamaya uğraşırken, bir yandan da sakladıklarının yakıcılığına dayanamayıp avuçlarını açarak sakladıklarının hiç olmazsa bir parçasını göstermek ihtiyacına kapılıyorlardı. Gösterdikleri sırların içinde cinayetler, ayaklanmalar, ihanetler, günahkar aşklar, acılı özlemler bulunuyordu. Onları gösterirken bir yandan da saklamaya çabaladıklarından anlattıkları çelişkilerle, yalanlarla, unutuşlarla doluydu. Ölülerinin anlatma isteğiyle saklama arzusunu bir arada görmek ise Osman'a her zaman gizli bir üstünlük duygusu veriyordu. Onu gördüklerinde hep birlikte konuşmaya başlıyorlardı. Aralarından birini seçip o uğultulu anlatımın ortasında yalnızca onun sesini duyup onu dinlemeyi öğrenmişti. Bu ona ve onun gibi zamanın izini kaybetmiş olanlara özgü bir yetenekti ve her eksiltiğinin yerine bir şey veren ya da her verdiğinin karşılığında bir şey eksilten kaderin ona bağışladığı, zamandan kopmamış olanların değerini asla anlayamayacağı bir armağandı. Korkuyla uyandığı o gece ölülerinin arasında kendisini en çok eğlendiren Hasan Efendi'yi seçmişti dinlemek için. Hasan Efendi'nin sesinde ölümün kırılganlığına rağmen anlattıklarından yansıyan bir haşmet, meydanı dolduran binlerce kişilik kalabalığın çalkantılı gürültüsü, geleceğin, sevinçli naraların altından sezilen sarsıcı dehşeti vardı. Osman o sesin peşinden yürüyüp girdi dalgalanan kara bayrakların altındaki artık her biri çoktan unutulmuş bir ölü olan kalabalığın arasına. Ayasofya kıpkızıl bir deniz gibi kıpırdayan binlerce fesle çevrelenmişti. Kış güneşinin pırıltısı, kenardaki askeri birliklerin upuzun dizi dizi süngülerine çarpıyor, hassa bölüklerinin sırmalı üniformaları, Arnavut muhafızların beyaz esvapları, Suriye züffaflarının bir ucu omuzlarına değen yeşil poşuları parlıyordu. 33 yıl süren bir istibdattan sonra meclisin açılmasını kutlamaya gelen kalabalık meydana sığmamış, binlercesi yüzlerce yıldır Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan birçok iktidarı, ayaklanmayı dallarına kelleler asılmış ağaçları, idamları, kıyımları, taç giyme törenlerini görmüş olan ve gördüklerini sessiz bir vakarla kendine saklayan Ayasofya'nın damlarına, payandalarına, sütunlarına, minarelerine, çıkıntılarına tırmanmıştı. Ayasofya'nın muhteşem kubbesinin tam tepesinde, devasa gümüş hilalin dibinde, akşama şeyhine anlatmak için çevresinde olanları gözleyip en ufak ayrıntıyı bile aklına yazan Hasan Efendi, yeşil sarığı ve uzun siyah cübbesiyle bir heykel gibi hiç kımıldamadan tek başına dikiliyor, göğe çizilmiş siyah bir süreyet gibi en yüksekteki yalnız duruşuyla belki kalabalığın kendisinden bile daha etkileyici gözüküyordu. Kalabalığın kenarında dünyadaki bütün Müslümanların da halifesi olan padişaha karşı ayaklanarak meşrutiyet ilan eden Selanik'teki 3. ordunun halifeye bağlı olan Molla takımı şeriat elden gidiyor naralarıyla ortalığı karıştırmasın diye özel olarak İstanbul'a getirilmiş haki üniformalı birlikleri dizilmişti. Bu birliklerin askerleri bellerine doladıkları fişeklilerle yetinmemişler, üniformalarının ceplerine de fişekler doldurmuşlar, gören herkesi yeni düzene ayak uydurmaya ikna etmek için ürkütücü bir kararlılıkla duruyorlardı. Halifeye ve şeriata çok bağlı olan, hiçbir zaman itaatçılardan hoşlanmayan Hasan Efendi, daha sonra Osman'a, yüzünde bir ölüye hiç yakışmayan alaycı ve neredeyse sinsi bir gülümsemeyle "Allah'ın bir işi" demişti. 4 aya varmadan şeriata karşı tedbir diye getirilen bu askerler, şeriat isteriz diye ayaklandılar da yüzlercesi İstanbul sokaklarında kıstırılıp kendi arkadaşlarınca kılıçtan geçirildi. Meydanın her yanında üstlerine Kur'an-ı Kerim'in askerliğe ait ayetlerinin gümüş sırmalarla yazılı olduğu siyah bayraklar dalgalanıyor, dinin ve askeriyenin bu toplum için önemini kara bir gururla hatırlatıyordu. Yalnızca meydan değil, meydana giden sokaklar da imparatorluğun 4 bir yanından kopup gelen Trakyalı çobanlarla, adalı denizcilerle, esrarlı yarımadalarının baharat kokularını taşıyan Araplarla, kutsal kentlerden göçmüş Yahudilerle, bellerine piştovlar sokuşturulmuş Karadağlılarla, Bulgarlarla, Kürtlerle, Kırgızlarla, sürekli şarkılar söyleyip oynayan çingenelerle, kısık gözlü Tatarlarla dolmuştu. Bu karma karışık kalabalık, hürriyetin ilanından sonra satışı serbest bırakılan tabancalarını çekip çekip gökyüzüne ateş ediyor, hürriyet marşları silah seslerine karışıyordu. Kalabalık kendi sesiyle ve coşkusuyla sarhoş bir halde kaynaşırken uzaklardan ne olduğu tam kestirilemeyen bir uğultu yaklaşmaya başladı. İnsanlar kendilerine ulaşan o gümbürtülü sesin ne olduğunu hemen anladılar. Mızraklı süvarileriyle padişahın arabası geliyordu. Arabayı görenler sanki daha birkaç dakika önce meşrutiyeti alkışlayıp istibdadın yıkılışını kutlayarak hürriyet şarkıları söyleyenler kendileri değilmiş gibi çıldırmışçasına "Padişahım çok yaşa!" diye bağırmaya başladılar. İktidarının sınırsız ve tanrısal olduğuna inanırken ağır bir darbe yiyerek kendi ordusu tarafından yetkileri kısıtlanan ve o günden beri olduğundan daha yaşlı ve sağlıksız görünen padişahın kalabalıkların karşısına çıkarken renk versin diye yanaklarına sürdüğü allığa rağmen yorgunluğu saklanamayan, çizgileri sarkmış yüzüne bakan doktoru Reşit Paşa biraz neşelendirebilmek için kendisini alkışlayanları duymamış gibi başı önünde duran padişahına usulca seslendi. Kullarınız sizi görmekten mesut oldular padişahım. Bakın nasıl alkışlıyorlar. Padişah yavaşça başını kaldırıp doktoruna biraz küçümseyerek biraz da dargınca baktı. Sen bu alkışlara hala inanıyor musun doktor? Onlar bizi ölüme göndermek isteyenleri de alkışlıyorlar. Bir suikaste uğramasından çekinilen padişahı taşıyan araba, sokakları ve meydanları dolduran kalabalıkları son süratle yarıp, tekerleklerinden kıvılcımlar saçarak hiç durmadan geçiyordu. Arabanın geçtiği her yerde insanlar, Hazreti Musa'nın asasıyla dokunduğu Kızıldeniz gibi mucizevi bir şekilde ikiye yarılıp, Halife Hazretlerine yol veriyorlar, böylece hem saygılarını gösteriyorlar hem de ne olursa olsun yavaşlamayacağı anlaşılan arabanın tekerlekleri altında parçalanmaktan kurtuluyorlardı. Bir saldırıdan korkulmasına rağmen yol boyunca hiçbir tatsızlık olmamış, sadece eski sarayın yakınlarında baştan aşağı siyahlar giymiş yaşlı bir kadın cılız kollarını arabaya doğru uzatarak "Oğullarımı bana geri ver!" diye haykırmış ama o gürültüde sesi bile duyulmamıştı. Sarayın kapısından çıktıklarından beri bir an bile duraksamadan koşan, bembeyaz köpeğe kesmiş atlar meclis binasının önünde durduğunda hazır bekleyen bando, padişahı selamlamak için Hamidiye Marşı'nı çalmaya koyuldu. Sinirli süvariler arabanın çevresinde bir daire oluşturarak kalabalığı uzakta tuttular. Bağıran, haykıran, marşlar söyleyen, ortak bir heyecanla kıpırdaşıp duran bu büyük kalabalığın ortasında padişah, iktidarlarını aniden kaybeden insanlarda görülen kindar bir küskünlükle kimsenin yüzüne bakmadan ağır ağır arabadan inip yavaşça büyük kapıya doğru yürüdü. Daima birisini sevmeye ve birisinden nefret etmeye muhtaç olan kalabalıkların bu iki duygusuna da cevap verip, onların her zaman aç olan his dünyalarını varlığıyla doyuran bu çökük omuzlu adamın adımlarını sürüyüşünden kendine ait olmayan bir kudret yayılıyor, mirasçısı olduğu 600 yıllık bir tarih ve halifesi olduğu 1300 yıllık bir din, onun varlığını yer yer lekelenmiş de olsa hala ilahi bir ışıkla aydınlatıyor, sadece görünmesi bile insanları engel olamadıkları bir biçimde derinden etkiliyordu. O daha koridorlarda yürürken meclis salonundakiler kendilerine yaklaşan padişahın varlığını havadaki keskin bir kokuyu hisseder gibi hissetmişler. İçerideki uğultu perde perde azalarak dinmiş, padişah tümüyle sessizleşmiş bir salona girmişti. Mebusların çoğu sırtlarındaki simsiyah redingotları, başlarındaki kırmızı fesleriyle içten içe yadırgadıkları, hatta ürktükleri bu salonda yeni giyinmiş bir rugan ayakkabı gibi fazlasıyla parlak ve fark edilir duruyorlardı. Siyah redingotluların arasında buranın bir imparatorluk meclisi olduğunu kanıtlamak ister gibi yeşil ve mor kefiyeleriyle Yemen mebusları, şallarını başlarına sarıp deve tüyünden kara bir şeritle bağlamış Arap mebusları, beyaz sarıklarıyla hocalar ve bu karışık kalabalığın arasında askeri üniformalı mebuslar yer alıyordu. Kürsünün yanında madalyaları, yaldızları, gösterişli kıyafetleriyle ayan üyeleri, onların önünde baştan aşağı bembeyaz giyinmiş Şeyhülislam, Şeyhülislam'ın yanında zümrüt yeşili cüppeleriyle ulema oturmuştu. Müslüman din adamlarının yanına ise dev gibi iri cüsseli, uzun sakallı, simsiyah cübbeli patrikler, bir yeraltı mezarlığından getirilmiş simsiyah lahitler gibi sıra sıra dizilmişlerdi. Bütün salon padişah girince ayağa kalkmıştı. Padişah locasında yere dayadığı kılıcına yaslanarak salonu uzun uzun süzdü. İktidarın eski sahibi, iktidarın yeni sahiplerine yüzünde hiçbir kımıltı olmadan bakıyor, onları bakışlarıyla, duruşuyla, sessizliğiyle eziyordu. Padişahın kanunu esasi ilan ettiğini söylediği konuşma bir mebus tarafından okunduktan sonra dualar başladı ve o anda Ayasofya meydanında toplar gürledi. Boğazdaki bataryalar Marmara Denizi'ndeki savaş gemileri de toplarını ateşlediler. Meşrutiyetin doğuşu 101 pare top atışı ile imparatorluğa ve dünyaya ilan edildi. Padişah geldiği gibi ayaklarını sürüyerek ayrıldı salondan. Kendisini bekleyen arabasına sanki bu yaşananlar onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi sessizce binip kendini koltukların yumuşaklığına bıraktı. Arabada doktoru padişahın solgun yüzüne bakıp telaşla sordu. ''Yoruldunuz mu sultanım?'' Padişahın yüzünde doktorun çok iyi tanıdığı küçümseyici gülümseme şöyle bir görünüp kayboldu, cevabı ise tek kelimeydi. ''Sıkıldım.'' Saraya dönene kadar bir daha hiç konuşmadı. O gece Dersaadet'in yedi tepesi alev demetleri gibi parladı. Sarayda şehzadelerin köşklerinde, paşa konaklarında bütün ışıklar yakılmış, aslında derin bir keder duyanlar da bu büyük sevinçten ayrı düşmüş gibi görünmekten korkup, bu eski şehrin her sevincinin altından başını gösteren dehşetin esiri olarak bu alevli nümayişe katılmışlardı. Camiler, kiliseler, gemiler, yalılar, meşalelerle aydınlanan eski surlar ateşten gözlerini gökyüzüne dikmişler, eğri bir kama gibi şehrin içine saplanan Haliç'e ve Boğaz içine şehrin kızıl ışıklarıyla yüzlerce yıllık mabetlerin gölgeleri yansımıştı. Kış ayazının iyice hissedildiği o Aralık gecesi, o günkü gösteriye davet edilmesine rağmen katılmayan Şeyh Yusuf Efendi, Halife-i Ruhi Zemin Hazretlerine reva görülen muameleye duyduğu öfkeyi saklamaya gerek görmeden ama bu hissiyatında kelimelere dökmeyip yalnızca sesindeki öfkeli acılıkla ifade eden Hasan Efendi'den bütün olup bitenleri hiç yorum yapmadan içi kürklü cübbesine sarınarak un kapanındaki tekkenin bahçesinde dolaşıp yanan ışıklara bakarak dinledi. Hasan Efendi olanları anlatırken şehrin aydınlığı da birdenbire sönüvermiş, şehir yeniden her zamanki zulmetin içine gömülmüş, şehrin içine yayılmış evliya yatırlarıyla padişah türbelerine dikilmiş kandillerin titrek ışıklarından başka ışık kalmamıştı. O karanlığın içinde Şeyh Efendi şehirde yaşanacak olanları hissetmiş gibi ürpererek hava çok soğudu deyip içeri yürümüştü. 2. Fransız Hastanesi'nin rahibe hemşireleri gözlerinin altındaki mor halkalarla nedense bir hercai menekşeyi andıran solgun yüzlü, yumuşak bakışlı, harikulade Fransızca konuşan kibar hastaya özel bir şefkat ve ilgi gösteriyorlardı. Sık sık yanına gelip hatırını soruyorlar, elini tutuyorlar, cesaretlendirici sözler söylüyorlar, bazen de gittikçe uzayan gecelerde başucuna bir iskemle çekip ona hastanenin kütüphanesinden aldıkları kitapları okuyorlardı. Eski bir baronez olduğu söylenen Sir Clement'in ise Sesinde iyi bir eğitimin derhal tanınan tınısını taşıyan bu hastaya öbür rahibelerden biraz daha fazla zaman ayırıyor. Onunla edebiyattan, yazarlardan, insanlardan, zaaflardan, dinden, hatta bazen çevrede hiç kimse yokken siyasetten konuşmaktan açıkça belli olan bir zevk alıyordu. Sörler ya acıklı hikayesini öğrendiklerinden ya da kestane rengi iri gözlerindeki dünyaya yabancı bakışlarla ruhlarına dokunup onları kardeşlikle sevgililiğin karıştığı bir heyecana sürüklediğinden aralarındaki sohbetlerde de Monsieur Hikmet bahsini açmaktan hoşlanıyorlardı. Artık tek başına tıraş olabilecek kadar iyileşen hastanın yakında taburcu olacağını düşünmek hepsinin içinde gizli bir sızı, asla açıklanamayacak bir üzüntü yaratıyordu. Hayatında ilk kez kullandığı tabancayı kendine yöneltip kalbinin nişan almasına rağmen titreyen elleriyle kendini Allah'ın bir lütfu ciğerinin üstünden vurup köprücük kemiğini parçalayan Hüseyin Hikmet Bey daha sonraları Osman'a "Ölmeyi becerememek ne hazin bir utanç, tahmin edemezsin," demişti. Aşık olduğu kadını bir daha geri alamayacağını açıkça anlamanın teselliyi kabul etmez acısı, sevdiği kadının bir başka erkeği tercih etmesinin örselediği gururu ve siyasette yaşadığı hayal kırıklığıyla kendini öldürmek istemiş ama bütün bu acılara ölmeyi becerememenin utancı da eklenmişti. Hikmet Bey bedeninden daha da yaralı olan ruhunu tedavi edebilmek için sıcak bir ilginin ne kadar önemli olduğunu bu hastane odasında başka odalarda yatan hastaların iniltilerini, hemşirelerin fısıltılarını dinleyip koridorları silen hademenin su dolu kovaya boşalttığı dizölün kokusunu koklayarak sağlıklı günlerinde anlayamayacağı kadar iyi anlamıştı. Kendisine gösterilen ilgiye duyduğu minnete, Sir Clement'in kestane kızılı olduğuna karar verdiği saçlarını görme arzusunun nasıl sızdığını ise hiç bilememişti. Hemşirelerin şefkatine, Sir Clement'in dua okurken bile sesinden duyulan eski baloların, Paris gecelerinin, kaçamakların ve günahların heyecan veren dolgun ahengine, ihanete uğramış olmanın yaratması gerektiği düşünülen öfkesine rağmen karısını, Mehpare Hanım'ı aklından çıkaramamıştı. Bütün kırgınlığına, çaresizliğine, terk edilmişliğine rağmen, hatta belki de bu kırgınlık, çaresizlik ve terk edilmişlik yüzünden o güzel kadını hemen hemen her gece rüyasında görmüş, ateşli nöbetlerinde adını sayıklamış, bu acı dolu yalnızlıktan kendisini ancak o kadının çıkartabileceğini düşünmüştü. İhanete uğramış her erkek gibi bu ihanete ne kadar öfkelenirse öfkelensin, gizliden gizliye onu çektiği acıdan ancak acıyı yaratanın kurtarabileceğine inanmış, hayaller kurmuştu. Mehpare Hanım'ın dönmesini, hastanedeki odasına bir sabah yüzünde utangaçlığını saklayan o mesafeli bakışıyla girmesini, özür dileyip yalvarmasını beklemişti. Bunun gerçekleşmemesi ise onu Mehpare Hanım'dan uzaklaştırmamış, aksine eski karısına daha da bağlamıştı. Karısını daha tanıdığı ilk günden itibaren sevmiş, bu aşkla birçok aşk gibi mutluluklarla değil, kuşkularla ve çaresizliklerle beslenmiş, büyümüş, uzun yıllar içinde kişiliğinin, varlığının bir parçası haline gelmişti. Bu aşktan kurtulamıyor, dahası kurtulmak da istemiyordu. Özlem bazen dayanılmaz hale gelip sadece ruhunu değil bedenini de hırpalamaya başladığında sancılı bir hastanın morfin için yalvarması gibi unutmak için Tanrı'ya yakarıyor ama bedeninin bu yakarışına ruhu baş kaldırıyor. Mehpare Hanım'ın en güzel hallerini, saçlarını tarayışını, yatak odasına giderken elini tutuşunu hatırlıyordu. Unutma ihtimalinin Mehpare Hanım'ın tümden hayatından çıkması olduğunu kavruyor. Aşık herkes gibi o anda unutma fikrine bile tahammül edemiyordu. O uzakta olan, kendisine gelmeyecek olan birini seviyordu ve aralarındaki tek bağ kendisinin duyduğu aşktı. Unuttuğu anda aralarındaki bağ tümüyle kaybolup gidecekti ve Hikmet Bey bunu düşünmeye bile dayanamıyordu. Bir gün duyduğu aşk ondan habersiz olarak kendisini bırakıp gitmedikçe o aşkını bırakamayacaktı. Hikmet Bey aslında sevebilmek için acı çekmek zorunda olan insanlardan değildi. O, sevdiği zaman bütün ruhuyla, varlığıyla seviyordu. Bu sevgiyi bir engel, bir özlem, bir çaresizlik, bir oyun ya da bir ihanet daha fazla artıramazdı. Mehpare Hanım'ın sevdiğinde ruhunun hiçbir zerresini sakınmamış, kendisine bir şey ayırmamış, bir tereddüt duymamıştı. İyi yetişmiş bazı erkeklerde görülen çocukça bir saflık ve masumiyetle sevebilmenin son sınırına kadar yürümüştü. Bu duyguların daha ötesi yoktu. Daha ötesi ölümdü. Zaten o da sevilmediği anda ölümün sınırını geçmeyi denemiş ama kendi deyimiyle maalesef bunu becerememişti.